Ayrım 17 sayfa 150. İşine gittiğinde içindeki karamsar duygulardan kurtulamamıştı Nazan. Önce bankasına uğramış bir miktar para çekmişti. Bu sabah yaşadığı olay belki çok basitti. Nitekim üzerinde de fazla durmamıştı ama onu yavaş yavaş düşündürmeye başlayan husus Hüseyin'in kimliğiydi artık. Neden kendinden hiç bahsetmiyor, neden hiçbir açıklama yapmıyordu? Yüz yüze geldikleri anda her şey birden cinselliğe dönüşüyor, her türlü insani yaklaşımdan uzak, vahşi hayvanlar gibi çiftleşmeye başlıyorlardı. Gerçi Nazan da bugüne kadar fazlasını beklememiş, onu sadece bedeninin ihtiyacını en mükemmel şekilde karşılayan bir araç gibi düşünmüştü ama şimdi daha fazlasını bilmek istiyordu. Onu bir eşya gibi görse bile insan elindeki eşyanın vasıflarını bilmek isterdi. 11'e kadar karışık duygular içinde işiyle meşgul oldu. O saatte tesadüfen reklamcı Hakan Süzer'le olan randevusunu hatırladı birden. Yüzü asıldı, suratını buruşturdu. Nereden çıktı şimdi bu adam diye söylendi içinden. Aslında bu yemeğe gitmeyi hiç istemiyordu. Zaten sırf Ayşe'nin takındığı tavırlar, şüpheleri ve muhtemelen kendisini denemek için giriştiği teşebbüs yüzünden peki demişti. Neyse ki son anda hatırladım diye düşündü. Yoksa randevu tamamıyla aklından çıkıp gitmişti. Hatta bir an adamı arayıp bir bahane yaratarak atlatmayı dahi düşündü ama sonra ayıp olur diye vazgeçti. Çaresiz katlanacaktı. Sırtında beyaz balıkçı yaka bir kazak, siyah pantolon ve ceket vardı Nazan'ın. Saat 12'ye 10 geçe otelin lobiye çıkan merdivenlerini tırmanıyordu aceleyle. Genellikle randevularına tam zamanında gitme gibi bir titizliği vardı Nazan'ın ama tam iş yerinden çıkacağı sırada patronu biraz oyalamıştı genç kadını. Lobiye çıkar çıkmaz kendisini bekleyen Hakan Sözer'i gördü. Merdivenlere yakın bir yerde oturuyordu sarışın adam ve Nazan'ın gelişini fark eder etmez koltuğundan ayağa fırlamıştı. Genç kadın geciktiği için biraz mahcup bir eda ile yaklaşırken ''Ah çok üzgünüm, sizi biraz beklettim.'' diye mırıldandı. ''Hiç önemli değil efendim.'' diye karşılık verdi Hakan. ''Saat daha 12 sayılır.'' El sıkıştılar. Nazan ilk defa ajan sahibini alıcı gözüyle inceledi. Hayrettir fakat simasını hatırlamakta bile güçlük çekmişti. Oysa hafızasına her zaman güvenirdi. Şayet Hakan onu görür görmez gülümseyerek ayağa kalkmasa belki tanımakta bile zorlanacaktı. Önce ayaküstü hal hatır sorarak birkaç nezaket cümlesi kurduktan sonra yemek salonuna geçelim mi diye sordu Hakan. Tabii diyen Nazlı lobinin sol tarafında yer alan restorana doğru yöneldi. Genç reklamcı tam bir centilmen gibi hafifçe dirseğinden tutmuştu Nazan'ı. Genç kadın birden vücudunun elektriklendiğini hisseder gibi oldu. Bu temas tamamen görgü kuralları içinde yapılmış ufak bir dokunuştu ve az sonra da elini çekmişti Hakan. Pencere önünde bir masayı tercih ettiler. Burada yemek açık büfe olarak sunuluyordu. Yanlarına yaklaşan garson herhangi bir içki alıp almayacaklarını sordu. Nazan çalışacağını bahane ederek gözlerinin içine bakan Hakan'ın sessiz sorusunu hayır diye cevaplandırmıştı. Genç adam da içki içmeyeceklerini söyledi garsona. Hemen açık büfeye gitmediler. Bu arada Nazan Hakan'ı yeniden inceleme fırsatı bulmuştu. Doğrusu en konu yakışıklı bir adam diye düşündü. Uzun boylu, zayıf ve havalıydı. Tahmininden de şık giyinmişti. Sırtında koyu füme takım elbise, beyaz gömlek, uygun desenli ipek kravat takmıştı. Hiç bayıltmayan hafif bir parfüm kokusu yayılıyordu çevresine. Ayrıca kibar ve görgülüydü de. Kısacası bekar kızların yüreğini hoplatacak bir koca adayı olabilirdi. Tabaklarını yemek seçip yeniden masalarında döndüklerinde genç adamın gerek konuşma tarzındaki inceliğini, ölçülülüğünü ve seçtiği konulardaki bilgisini, gerekse de hitabeti konusundaki akıcılığını takdirle karşılamıştı. Belki bir başka zaman karşısına çıksa onunla rahatlıkla ilgilenebilirdi. Karşılıklı epey sohbet etmelerine rağmen Nazan'ın asıl fark ettiği şey ruhundaki eksiklik, dolmayan boşluk olmuştu. Belki bu söz Sözer'den değil kendinden kaynaklanıyordu. 3. Ayşe yatağa girdiğinde saat sabahın 6.30'uydu. Toparlanması ve sağlıklı düşünüp ne yapacağı hususunda bir karar vermesi için önce biraz uyuması gerekiyordu. O gün işe bir bahane uydurup gitmemeye karar vermişti. Hemen pijamalarını giyip yattı. Bütün gece gergin bir şekilde gözünü kırpmadığı için başını yastığa koyar koymaz uyuyacağını sanmıştı ama uykuya dalamadı bir türlü. Yatağın içinde dönüp durdu. Uykusuzluktan gözleri kan çanağına dönmüştü ve sıcacık evinde yorganına sarılmasına rağmen üşüyordu. Uzun süre dalmaya, en azından 2-3 saat uyumaya çalıştı ama uyuyamayacağını aklı kesince yatağından çıktı. Mutfağa gidip kendine bir çay yaptı. Zihni hep dün gece yaşadıklarıyla meşguldü. Sıcak çay fincanını eline alıp yeniden ufak salonuna döndü. Perdeleri açıp bir süre dalgın gözlerle sokağa baktı. Saat 8:30 olmuştu. Dışarıda yağışsız fakat kapalı bir gün başlamıştı. Gök koyu gri bulutlarla kaplıydı. Cama başını dayayıp çayını yudumlarken zihni hala aynı konuyla meşguldü. Bu işte bir tutarsızlık, ters bir yan vardı. Ablasının böyle biriyle ilişki kurmasını kabullenemiyor, mantıklı bir açıklama getiremiyordu. Nazan üniversite mezunu, haydın, belirli sosyal seviyeye erişmiş, maddi durumu oldukça sorunsuz, büyük bir şirketin muhasebe müdürüydü. Kendinden çok daha aşağı seviyede hayat sürdüren, gecekonduda yaşayan kaba saba bir serseriyle nasıl bir gönül macerası yaşayabilirdi? Ne buluyordu onda? Bu asla sonu olmayacak bir ilişkiydi. Aralarında böylesine sosyal seviye farkı olan iki insan arasında ne fikren ne de ruhen bir anlaşma olabilirdi. Geriye tek bir sebep kalıyordu: seks. Ayşe bunu da kabullenmekte zorlanıyordu. Zira ablası sekse düşkün bir kadın değildi. Ne de olsa kardeştiler ve onu yeterince tanırdı. Böyle bir düşkünlüğü olsa boşandıktan sonra da hayatına başka erkeklerin girmesine izin verirdi. Ama boşandığı kocası Salih'ten bu yana birlikte olduğu kimse yoktu. Bir an tereddüte düştü ve kuşkulandı. Acaba vardı da Nazan saklamayı mı başarmıştı? Ama olumsuzca başını salladı Ayşe. Olduğunu hiç sanmıyordu. Onun mizacını iyi bilirdi. Kardeşinden hiç sır saklamazdı Nazan. Olsa mutlaka kendisine açılır, bir şeyler çıtlatırdı. Daha da önemlisi, ablası erkeklerden soğumuş, geçirdiği talihsiz evlilikten sonra erkek milletinden nefret etmemekle beraber onları bencil, menfaatçi ve cinselliği de sadece kendi arzularını tatmin için bir vasıta olarak kullanan canlılar olduğunu defaatle ifade etmişti. Hele cinsellikten soğumuş bir kadının kendisine hoyratça tecavüze kalkan bir serseriyle ilişki kurması inanılacak şey değildi. Vardığı bu sonuç Ayşe'de daha da düşünce kısırlığı yarattı. Aklına makul hiçbir sebep gelmiyordu. Fakat Nazan'ın tecavüze uğradığı o ilk sabahtan beri takındığı tavır çok düşündürücüydü. Neden polise müracaattan kaçınmıştı? Olayın skandal yaratacağı iddiasında ne denli samimiydi? Bütün bunlar olayın afişi olmasından ve hayatındaki gizin ortaya çıkmasından çekindiği için miydi? Bir sonuca varamıyordu Ayşe. Fakat düşündükçe bir yerde hata yaptığını, vardığı peşin hükümlerin birinde yanıldığını hissediyordu. O serseriyi Nazan'a cazip kılan, vazgeçemediği, hatta tutku derecesinde bağlandığı esaslı bir neden olmalıydı. Kim bilir diye mırıldandı kendi kendine. Belki de ablasının bunca yıldır bilmediği veya anlamadığı ya da ona bile söylemekten kaçındığı tutkuları vardı. Zaten Nazan tuhaf bir kadındı. Özellikle erkekler konusunda. Gerek evliliğinden önceki flörtleri ve gerekse evliliğinde hep hatalı kişileri seçmişti. Yine bir hata yaptığı düşünülemez miydi? Lakin bu seferki biraz ürkütücüydü. O adam tehlikeli biriydi. Tam bir sokak serserisi. Her türlü kötülüğün beklenebileceği, sadist ruhlu, kadına acı vermekten hoşlanan tam bir hasta. O ilk sabahı düşününce tüyleri diken diken oldu Ayşe'nin. Ablasının tecavüze uğramış bedeni gözlerinin önünde canlandı yeniden. Bir aşk gecesinin sınırlı fantezilere dayanan sonucu değildi o vücut. Dövülmüş, hırpalanmış, feci şekilde örselenmişti. Bunun izah edilir cinsel fantezilerle ilişkisi olamazdı. İçini hırs ve nefret kapladı Ayşe'nin. Belki de Nazan hayatından korkuyordu. Sessiz kalışının kökünde böyle bir tehdit de var olabilirdi. Çay fincanını sehpanın üzerine bıraktı ve giyinmek için yatak odasına yollandı. Şimdi kendini çok daha sorumlu hissediyordu. Zavallı Nazan'a birilerinin yardım etmesi gerekiyordu. Hem de acilen. İş yerine telefon etmiş ve bugün gelemeyeceğini söylemişti. Ayrıca ikinci kere can kurtarana gitmek hiç de sevimli değildi. Ama başka çaresi olmadığının ve ablasına yardım edecek tek kişinin kendisi olduğunun bilincindeydi. Neyse ki gündüz vakti aynı yerlerde dolaşmak, sabaha karşı karanlıkta ve bomboş sokaklarda gezinmek kadar tehlikeli ve ürkütücü değildi. Gün ışığı ve semtin kalabalığı içine güven getirmişti. Önce sabaha karşı tespit ettikleri gecekondunun bulunduğu sokağa girince arabayı yavaşlattı ama durmadan önünden geçti. Geçerken de tek katlı mavi badanalı gecekonduyu şöyle bir süzdü. Hiçbir hayat emaresi görünmüyordu. Bütün perdeler kapalıydı. Ayşe arabayı yan sokağa sokup uygun bir yere park etti. Bir süre arabanın içinden çıkmadan sokağı inceledi. Serin kanlı olmaya gayret etse de yüreğinin derinliklerinde hafif bir çarpıntı başlamıştı. Ne de olsa bir sokak serserisini, pis ve iğrenç bir mütecavizi kendi semtinde araştırmaya gelmişti. Sabaha karşı görüp tespit ettiği yan yana olan iki dükkan şimdiki kepenklerini açmış müşteri bekliyorlardı. Ayşe hızlıca düşündü. Normal olarak o dükkan sahipleri hemen yakınlarındaki komşularını tanırlardı. Böyle ufak semtlerde bu çok doğaldı. Sorun sadece dikkatlerini çekmeden ağızlarını aramak, bilgi sızdırmaktı. Şüphe uyandırmazsa adını sanını, işini ve daha pek çok şeyi öğrenebilirdi. Önce manavı gözüne kestirdi. Arabadan inmeden bir süre tek başına tezgahındaki meyveleri düzelten adamı inceledi. Babacan birine benziyordu. Kısa boylu, şişman, saçları ağarmış, 50 yaşlarında sıradan bir adam. Başındaki kasketi hafifçe yukarı itmiş, soğuktan korunmak için kat kat giyinmiş, önünde de ortası torbalı, para konacak bir peştemal bağlamıştı. Pazar yeri esnafı gibi arada sırada sattığı meyveleri davet yaparcasına sokaktan gelip geçenleri bağırarak çağırıyordu. Önü kalabalık değildi. Sadece yaşlı bir kadın portakal alıyordu. Ayşe adamın yüz hatlarını dikkatle inceledi. Bazı esnaf çatık kaşlı, asık yüzlü olurdu. Ama manav hiç de öyle birine benzemiyordu. Yaşlı kadın müşterisiyle konuşurken de yüzü gülüyordu adamın. Bu iyi diye düşündü Ayşe. Böyleleri genellikle konuşkan olurdu. Manavda şüphe uyandırmazsa ağzından bilgi alabilirdi. Arabadan indi. Arabada biraz mesafe olduğu için manav onun arabanın içinde oturup beklediğini görmemişti. Ağır ağır dükkanın önüne doğru ilerledi. Günaydın, dedi adama. Manav hemen irkilerek siması yeni bir müşteri bulmanın sevinciyle çok konuştu. Buyur bacım, ne emretmiştin? Elma, portakal, armut, muzlarım da enfes. Genellikle küçük semt esnafı müşterilerini tanırlardı hep. Ama manav bu genç kadını ilk defa görüyordu. Tabii bazen tamamen gelip geçici alıcılara da rastlamak mümkündü. Üstelik bu genç kadın giyim kuşamıyla bu sokakta yadırganacak biriydi. Nispeten bu yoksul çevrenin insanı olmadığı hemen belli oluyordu. Ayşe yüzüne içten bir ifade vererek gülümsedi. Ben bir şey alacak değilim. Sadece bir sorum olacaktı. Manav keyfi kaçmış gibi mırıldandı. Ya, sor bakalım bacım. Ne öğrenmek istiyorsun? Tren istasyonuna giden yolu mu? Sokağa karıştıranlar hep onu sorarlar da. Hayır, şu yan sokakta mavi boyalı gecekondunun kime ait olduğunu soracaktım. Adam kasketini biraz daha yukarı iterek dikkatli kıza baktı. Neden? Ne yapacaksın ki? Ayşe daha önceden böyle bir soruya hazırlıklıydı. Arabadan inmeden evvel soru sorduğu insanların kuşkulanmamaları için kafasında bir plan tasarlamıştı. Ben bir inşaat şirketinin temsilcisiyim. O arazide mal sahibiyle anlaşırsak inşaat yapmayı düşünüyorduk da. Manav başını iki yana salladı. İşiniz zor demektir küçük hanım. Ayşe ilgilenmiş gibi sordu hemen. Neden? Öyle diye mırıldandı yaşlı adam bilgiç bir edayla. Burası Madame Eleni'nin arsasıdır. Ben can kurtaranın eskisiyim. Herkesi tanırım burada. Toprağı bol olsun. Eleni'nin kocası Yorgo balıkçıydı. Az ileride dükkanı, bir de evleri vardı. İyi adamdı da. Sonra kısa bir duraklama geçirdi. Sanki daha fazla açıklama yapmak istemezmiş gibi sustu. Ayşe hemen sordu. Peki nerede bulabilirim bu Madame Eleni'yi? Bulamazsın artık. Gitti. Yunanistan'a mı? Onaylarcasına başını salladı manav. Kocası ölünce bir süre daha burada yaşadı Eleni. Sonra balıkçı dükkanını ve evini satıp Atina'ya gittiğini işittim. Rum ailesinin geçmişi Ayşe'yi hiç ilgilendirmiyordu. Yaşı bizim ilgilendiğimiz için de gecekontu olan arsa ne oldu? Onu da sattı mı? Adamcağız dudağını bükmüş, hafif alaycı bir ses tonuyla mırıldanmıştı. Rivayete göre orayı satmamış, öyle diyorlar. Ya ne yapmış? Manav biraz sıkılarak homurdandı. Vallahi küçük hanım, herkesin günahı kendi boynuna, ne bileyim. Yorgo'nun ölümünden sonra bir sürü dedikodu yayıldı etrafa. Nasıl yani? Eleni güzelce bir kadındı. Senin anlayacağın biraz hoppa. Yorgadan sonra anahtarcı Rıza ile yaşadığı, onun metresi olduğu rivayeti yayıldı ortalığa. Ayşe nefesini tuttu. Açıklamanın hangi maceraya kaydığını anlar gibi olmuştu. Tam manava sorunu yönelteceği sırada dükkanın önüne iki kadın gelmişti. Manav hemen konuşmayı keserek müşterilerine hizmete başladı. Ayşe'yi unutmuş gibiydi. Ayşe yerinden kımıldamadı. Bekledi öylece. Bu manavdan daha çok şey öğreneceğini aklı kesmişti. Müşteriler uzaklaşınca o da meyvelerle ilgilenerek daha içten bir ortam yaratmak istedi. Sadece soruşturma yapan biri gibi görünmektense aynı zamanda müşteri kisvesine bürünmek psikolojik olarak daha etkileyiciydi. Usta yahu dedi. Meyvelerin güzelmiş gerçekten. Bana da 2 kilo muzla 3 kilo elma verir misin? Emrin olur küçük hanım. Yanılmamıştı genç kız. Nitekim manav plastik poşete seçtiği elmaları doldururken kendiliğinden yarım kalmış konuya döndü. Ayrım sonu, sayfa 159.